Şimdi bir orada bir eylem var, tamam. O eylem nereden geliyor? Yani soru o. Bir eylem anlatıyor. Güzel, onu fark etmek ve kullanmak gerekir. O şey vardı, ikisini yalnız başına söylesek, yani evet, tekil ve evrensel, bu anlamlı mı? Yani dir koymadan, koçaç koymadan, koçacı koyuyormuş gibi yapıyoruz o zaman. Onu da yapmazsak o zaman anlamsız oluyor. İki tane şey, ad söylemiş oluyorsun. Yani onların tekil ve evrensel olmaları bile söz konusu değil. Yani gül ve kırmızı dediğim zaman ben onları evrensel mi yoksa tekil mi olduğunu da söyleyemem eğer koçaç yoksa. Değil mi? Hem evrensel hem tekil olabilir.
Peki'nin bu yargının bu konuda yetersiz kalıyor dediği bununla mı alakalı acaba?
Demin söylediğimiz şeyle ilgili o. Tek bir yönlü alması.
Tek yönlü galiba. Yani çünkü bir tane yükleme izin. Bir tane yükleme. Ama aylık yargıda birçok yükleme.
Onu şeyde de diyorduk biz, dil kurgulu anlatmaya yeterli değildir diye anlatıyorduk. Dil analitiktir falan
gibi. O zaman aylık yargı yeterli.
Yani yeterli, çözüyor.
Hem varlık hem yokluktur.
Evet.
Değil mi? Yani o zaman Hegel'in o önermeyi şey yapmaması gerek. Ayrıca o zaman o ya da hem deyi alan önermenin yüklemi tek bir yüklem mi sayılıyor?
Yani neye bakmak lazım?
Tek yüklem sayılıyor.
Ya da'ya rağmen. Tek yüklem sayılıyorsa o zaman Hegel haklı. Yani tek hayır. O zaman
çünkü o ilişkilendirmeleri yapan tek bir düşüncemiz, düşüncemizde yaptığımız, yani o sanki oluş gibi oradaki dır da aynı işi görüyor.
Evet.
Yani olayı birleştiren, evet, ve onu düşünen, iki arada ilişkiyi kuran, yani kendi düşüncemiz, evet, ve o düşünceyi kattığımız an yaptığımız işlem zaten oradaki o dırı koymak. Evet. Yani orada bizi işin içine...
Gül hem kırmızıdır hem kokuludur hem de güzeldir mesela diyebilirsin.
Şimdi burada şey var, şunu onu bir dakika oraya geliriz. Özne ve yüklem. Bunlar arasında şimdi dir var. Ya da sonra da yerini önemli göreceğiz mi görmeyeceğiz mi? O da biraz ayrıntı bir konu. Bunları özne ve yüklem yapan şey, o zaman bu şey oluyor. Dil oluyor. Koçaç oluyor. Yani koçaç olmadan ne özne olabilir ne yüklem olabilir. Diyebilir miyiz?
Evet. İkisi birbirinden çok farklı iki şey. Eğer dil olmasa.
Dil olmasa. Yani oraya başka bir fonksiyondaki bir sözcüğü koysak ya da kavramı koysak
yine... Varlık ve yokluk gibi bir şey yani. Varlık
yine şey olmaz. Şimdi bunu tubi olarak düşünürsek...
Eğitimle bir araya geliyor.
Evet.
Tubi fiili eylem içermez.
Mastar.
Eylem içermez.
Eylem değil.
Değil. Ama burada eylem gibi mi duruyor buradaki hedef?
Bu değil eylem. Ha. Yani mastar değil.
Ama eğitim içermez mi? Bir de eğitim vardır. Bir şeyi yaptırmak. Birinin bir şeyi yaptırması.
Edilgin.
Eğitmek.
Eyletmek.
Endüksiyon gibi bir şey. Ha. Yani o endüksiyon yapıyor işte. Diğeri
yüklüyor yani. Sen? Yüklemek. Yüklüyor.
Birine bir şey yaptırtıyorsun.
Peki gül kırmızıdır derken burada eylem var mı? Yani eylem dediğimiz eylem.
Kırmızılaştırmıyoruz onu. Yani konuşurken... onu yaptırdığımız gül kırmızılaştırmıyor.
Mastara benzer bir şey oluyor.
Sadece o gülle kırmızıyı eşleyen bizim düşüncemiz. Orada kendi yani düşüncemiz giriyor.
Yalnız bu sözcüğün adı yardımcı eylem değil mi?
Evet.
Yani İngilizce'de öyle.
Eylem.
Eylem.
Aksiliyer.
Evet, aksiliyer. Yani eylem. Her durumda eylem. En azından dil bilgiciler öyle kabul ediyorlar. Var
olmanın da kendisi eylem değil mi? O da
bir... Ya bakarsanız tabii olmak, eylem her şey.
Her durumda eylem.
Evet. O zaman o konuda kuşkunuz yok. Burada bir eylem var ve o eylem özne ve yüklemi tanımlıyor, belirliyor. Yani eylem olmasa... Hegel şey diyor, yüklem özneyi belirler, özne de yüklem belirler. Tamam ama ikisini de belirleyen koçaç var. Koçaç olmadan ikisi de şey değil.
Belirsiz.
Belirli, belirsiz ve belirsiz. belirsiz, belirli. Bunları gördünüz değil mi? Belirli, belirli ya da belirsiz, belirli anlatımları gördünüz mü?
Varlık bölümünde çok burada kullandığımız bir şeydi değil mi?
Burada görmediniz mi?
Belirli, belirli, belirli. Konuştum ben.
Evet. Onu da bir fırsat bulursak şey yaparız, ele alırız. Çünkü ona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Yani Koçaç tekrar, Koçaç tasıma geçiş buna ilgilendiriyor. Çünkü sürekli olarak derin Koçaç'ın dolmasından söz ediyor. Söz ediyor mu? Ediyor. Nerede ediyor? Şurada kaç bir saniye. Ya bilmiyorum şu an boyunca çekmiyor ama. Bak gerilerde bir yer. Neyse onu bulduğumuz zaman şey yaparız. Şu an
nasıl otobüse doğru gideceğiz zaten.
Evet. İlerleyebiliyor muyuz? Yani bir şeyler belki netleşiyor ama altı almayı anladık mı? İlinti ve altı alma. Atladık onu. İlintiyi konuştuk ama altı almayı konuşmadık. Altı alma yansıma yargısına özgü bir durum. Onun yükleminin karakteri. Evet. Yani şey ve özellikleri arasındaki ilişki yargı bağlamında inherence ya da ilintiyle anlatılıyor. Yani ben ona ilinti dedim. Inherence başka bir anlama da pek geliyor gibi görünmüyor.
Altı alma dediği
sırf sapsamşın. Altı alma yüklemin altına alınması. Yani yansıma yargısının yüklemi şimdi bu bitki şifalıdır dediğim zaman orada şifalı yüklemi özneyi bu bitkiyi altına alıyor. Ya da ilintileme. Yani şifalılık öznenin ya da o bitkinin bir özelliği mi? Yoksa şey mi? Orada dolaysız yargı kapsanıyor yansıma yargısında. Bunun anlamı şu. Dolaysız yargının karakteri yansıma yargısında kapsanıyor. Yani yansıma yargısının öznesi ilintiyi kapsıyor yüklemiyle. Ama fazladan o zaman bir de şey var. Altı alma.
Altı alma ne İngilizce?
Subsumption. Subsumieren. Almancası öyle. Subsumieren diye kullanıyor.
Subordine.
O alt güdümle. O farklı bir hasta. Eş güdümle, alt güdümle falan. Yani eş güdüm ve alt güdüm düzlem anlatıyor bir bakıma. Yani alt güdümlü bunun altında duruyor. Üstünde. Ama altı almak şey, kapsamak, kucaklamak anlamına geliyor. Güdüm bir yerde üstünlük ile ilgili bir şey. O yüzden
altı almak da üstünlük imlemiyor mu?
Altı almak, kucaklamak. Yani kırmızı şeydir, pardon şifalı. Kimi bitkiler şifalıdır diyebiliyoruz değil mi? Yani kimi güller kırmızıdır demenin bir anlamı yok.
Kimi bitkiler yani, şifalıdır daha doğru bir önerim.
Daha anlamlı ve önemli anlamlı bir önerim. Çünkü kimi bilgiler zehirli ya da şifasız.
İçerikten farklı mı?
Şimdi, ha?
İçerikten farklı mı?
Biraz daha aç dediğini.
Alta alınan şey...
Alta alınan şey...
İçerikten farklı mı?
Alta alınan şey... Şimdi içerik burada, içerik dediğimiz zaman yargıda artık şeye giriyoruz. Özne ve yüklemin reel durumlarına geçiyoruz. Bitkiler, şifalılık, zararlılık, yararlılık
falan. Yüklem kendinde var olandır olarak şey yapıyor. Şu anda yani.
Kendinde var olan demek koşullu olmayan demek. Koşullu olmayan.
Yani yansıma yargısı. Yansıma yargısı. Kendinde var oluyor.
Evet. Özne, özne başkası için var olan ya da özne yüklem tarafından belirleniyor. Özne oynak ya da değişken orada bir yerde değil. Yani özne değişken dedik ya bu şey şu kendinde var olan
kendine bağlı
yani. Ya da kendine bağlı. Tamam mı? Bu şey, özne burada kendine var olan değil, göreli, bağlı ya da değişken. Yani şu ikisi aynı şey. Kendine var olanı nitel yargıda kendinde var olan gül. Özne şey, yüklem gülde var oluyor ya da yüklem şey, değişken. Onu mu demek istedin? Ya da ne diyor?
Şeyde diyor, tikel, tekil de geleneksel bir şey olarak yüklemle dediğiniz gibi gerekselidir diyor ilişki.
İlinti vardır.
İlinti vardır diyor.
Dolaysız yargıda. Evet,
bir de bu yargıda. Ama yansıma yargısında özneye ilintili değildir yüklem, daha çok kendinde var olandır.
Evet. Yani tabii şifalılık şey değil, kırmızılık gibi bir nitelik değil.
Bir de şifalılık her şeyde olabilir. Bitkide evet. olabilir, başka bir şeyde tabii, de olabilir. Havada da olabilir.
Evet.
Ne bileyim yani psikolojik bir şeyde olabilir evet. şifalılık. Her şey olabilir. Onun için kendinde bir şey. Tabii ki. Kendi başına duruyor yani orada şifa.
Evet, bitkiye bağlı değil.
Değil. Kendi başına duruyor. İçin kendinde.
Evet. Yüklem şey bağımsız.
Yani dolayısız aynı zamanda.
Dolayısız, evet. O zaman o yüklem ilintili değil. Özneye gereksinmiyor. Özne dediğin gibi yani hava da şifalı olabilir. Yani işte Alplerin havası şifa falan bazı hastalıklara karşı şifalıdır. Ya da Ağrı Dağı'nın havası şifalıdır.
Ya Hegel bir yerde bu dolaylılığın içinde bir şeyler söylemiş. Yani tam dolaysız ve tam dolaylı olan şeylerin olmadığını.
Evet. Ne yerde ne gökte.
Dolaysız hiçbir dolaysız. Şey yok.
Dolaysız ya da dolaylı da bir ikisinin birlikte kapsamaya hiçbir şey yok.
Yani onu okumak, o bilgiyi okumak herhalde evet. bir sürü şeyi de anlamlılaştırıyor. Baş tarafına bir yerde çizmiştim yani.
O şey için, varlık için, arı varlık için.
Tabii tabii en başta. O şey mantığın belirlenişinde zannedersen.
Onu dolaysız olarak.
Orada şöyle bir tema var. Onun adı parantez. Yani dolaylılık, olumsuzlama, saltığa, tanrıya vesaire böyle yüksek saltık kavramlara uygulanması yasak bir şey olarak görünüyor. Yani sanki tanrıda olumsuzlamanın olmaması gerekir. Sanki saltıkta olumsuzlamanın olmaması gerekir ve orada esas darbeyi yiyen Schelling oluyor. Çünkü Schelling de şey olumsuzlamayı reddediyor özdeşlikten. Onun da ilkesi şey onun ilkesi özdeşlik ya da onun saltığı özdeşlik. Özdeşlik ayrımı bütünüyle dışlıyor. Ayrımsız yani, bir özdeşlik.
Özdeşli olan yani.
O yüzden evet.
Kırmızı inekler mi?
Bütün ineklerin kara görünmesi ve bütün olumsuzun dışlanması Schelling'in felsefesine özgü bir şey.
Ama işte Hegel ben zannedersen tam özdeşliğin de olmadığını söylemeye çalışıyor.
Yalnız başına özdeşlik de olamaz.
Yalnız başına özdeşlik olmuyor.
Schelling'i orada eleştiriyor. Evet. Yani Schelling'e göre saltık hiçbir ayrım içermeyen arı özdeşlik.
Arı özdeşlik ya da arı dolaysızlık.
Ya da karanlık gece. Karanlık İçinde gece. Tüm inekler siyahtır diyor. Yani öyle bir gece ki orada gölge bile olanaksız.
Bu da çok acımasız bir
örnek. Yani o evet.
Schelling çok bozuluyor.
Ama o zaman da ilerleme olmuyor. Yani tam arı karanlık.
Schelling nasıl öyle düşünebiliyor? Biraz tuhaf.
Spinoza'ya benziyor mu? İşte.
Evet. Çok benziyor. Aynı. Spinoza'da da şey. Aynı hata var.
Spinoza çıkmak için onun ilinekleri kullanıyor. Schelling'ler kullanıyor.
O da kullanıyor mutlaka. Spinoza da dışı olarak
beni
çıkıyor.
Ben
şu daha ziyade beni kullanıyor.
Fichte. Fichte. Onu Fichte de okuyayım. Yani Spinoza'da töz tüm olumsuzlamayı dışlıyor. Dolayısıyla tüm belirlenimi dışlamak zorunda kalıyor.
Ama töze çok vurgu yaptığı için herhalde. Yani tözü arke olarak aldığı için.
Evet.
Tözü de...
Arı özdeşlik olarak alıyor Spinoza. Tabii.
Yani töze takılmış bence. Evet. İçinde
töze takılmış. Yani ama sistemini öyle kurduğu zaman yani yapacağı şey o demek
ki... Schelling de bire takılmış. Evet. Özdeşlik ve bir aynı dersek o zaman İslam da bire takılıyor. Yani İslam da sonluya hakkını vermiyor diyor Hegel ve ya da Yahudilik.
Doğu batı ayrımı da öyle yapıyor değil mi Hegel?
Evet.
Yani doğuda tek vardır. Hani töz vardır.
Evet, doğu bire düşkündür.
Evet,
bire
o yüzden Spinoza doğu.
O neden ilerleme olmaz gibi bir şey söylüyor galiba değil mi?
Hiçbir şey olmaz. Yani o ikiye bağlı kalındığı sürece ayrıma geçilmedi ya da çoka geçilmediği sürece en azından birey ortaya çıkmaz. Yani bütün bireysellik...
Ayrımı başlatmak sorun zaten. Yani o özdeşliğin içinde ayrımı nasıl başlatacaksın? Arı özdeşliğin içinde onu başlatamıyorsun. Ya onların felsefesinde, Spinoza'nın felsefesinde. Arı özdeşlikten ayrımı kıpırdatamaz. Kıpırdatamıyor. Ama o öyle demiyor. kıpırdatmıyor zaten. Bahsetmiyor.
Zaten kıpırdatmıyor. Elatikler de öyle. Onlar da varlık diyorlar ya da bir diyorlar ve kıpırdatmıyorlar onu. Kıpırdatmaları için şey gerekecek, boşluk gerekecek. Örneğin planomun yanına vakum gerekecek ya da varlığın yanına yokluk gerekecek. Onu kıpırdatmıyorlar.
Bahsetmiyorlar.
Evet.
Atomuzlar kıpırdatmıyor.
Onlar da herhalde şey yapamıyor, bir araya getiremiyorlar.
Çok dağıtıyorlar onlar, toplayamıyorlar.
Dağıtıyorlar. Tanrıcılar dağınık, Avrupalılar dağınık.
Bunların da sürelerin fazla
şey. Onların da sorunu var.
O yüzden o dönemde özellikle Goethe, Hegel falan şeye dönüyorlar işte. Hafıza dönüyorlar ya da Mevlana'yı biliyorlar. Onlardaki o bir duygusuna, ona hayran oluyorlar. Kesinlikle hayran oluyorlar. Anlayabiliyoruz yani. Çünkü orada atomize olmuş bir tin var daha çok. Yani ama tin herhalde o birlik duygusuna ya da birlik durumuna yükselecek bir kıvama gelmedikçe o atomlar birleşemiyorlar.
Ya da ayrılamıyorlar, atomize olamıyorlar.
Evet, ya da Çin'de olduğu gibi tersini de yapamıyorlar. Yani o şeyden despotizme çıkamıyorlar. Ruslar niye çıkamıyorlar? Bu kadar Avrupa'ya yakınlar, bu kadar yani hala şey, tek bir bireyden korkuyorlar. Ya da
şey,
korkuyorlar yani, hala korkarak.
Çarlıktan mı kalmış acaba? Çarlıktı kurallar.
Tabii yani çarlıktan beri sürüyor. Boşek Sovyetler Birliği döneminde de var bu. Daha sonra şeyde de var. Bugün de var. Yani şey, tam kişilikleri yok.
Fabrika sahibine gidiyor, bunu bu fiyattan alacaksın ya da bunu işçilere şu paraya vereceksin diye orada anında masada yasa üretiyor. Yani
kim?
Şey, şimdiki başbakanları...
Mendele.
Bir fabrikaya gidiyor, başbakanları şu anda.
Mendele.
Şey,
evet.
Yerlerini değiştirdiler ya,
evet.
Şey, başbakanlar. Fabrika sahibi diyor ki, sen şunu şu fiyattan artık satacaksın. Bu normalde ülkede ya bir yasaya bağlı ya da serbest rekabet koşulları ya da sen bu işçileri
çıkaracaksın. Bir formülü muhakkak var.
Yani bu yasada yoksa senin o anda başbakan olarak ağzından çıkanla olabilecek bir şey mi?
Böyle tiran, şey tiran diye.
Söylenir mi? Evet. Söylüyor. Hala bunu
ve oluyor.
Tiranla büyük bir örnek işte. Bu çok güzel bir örnek.
Böyle.
Yani bunu...
Evet, sürekli bunu yapıyor. Sen iş adamına diyor, sen şurada bu yatırımı yapacaksın. Sen şunun fiyatını indireceksin. Sen şu işçileri çıkarmayacaksın. Falan böyle
yasa
sürekli ağzı ve yasa dağıtıyor. Yaptığı iş bu.
Türk iş adamları Rusya'ya gittikleri zaman Batılılara karşı tercih ediliyorlar. Çünkü diyor Batılılar bir ton klasörle geliyorlar. Avukatlarıyla geliyorlar. Sözleşmeler, hukuk mukuk. Türk şey diyor, incecik bir dosyayla gidiyor,
atıyor. Kestirme yok. Yani Türk örtüne yaptığı olduğu için.
Hukuk falan yok. Yok, hukuk yok yani.
Hangi Türkiye devleti? O kolay bir tane işte. Bir tane kitap var, adamın yazdığı kitap. Ülkede tek kitap satılıyor. Bir tek o kitap okuyor.
O şey Türkmenistan.
Türkmenistan mı?
Evet, işte tek orada Rakı'nın adı da o. Onu Önder'in adını taşıyor. Neydi başka özellikleri onun? Türkmenistan. 4,5 milyon
kişi var. Rakı'ya kendi her şeyi resmini koyuyor. Rakı'nın üzerine de resmi.
Rakı şeylerimizin de şey var.
En güzel.
Kendi Kim İl-Jong gibi yani.
Neydi adı o adam adı ya?
Türkmenbaşı.
Türkmenbaşı.
Türkmenbaşı.
Rahmetli.
Abi bir tane kitap var ülkede ya. Hep o.
Nur bilmem nasıl.
Şimdi Kazakistan'da da öyle. Yani 15 milyon galiba Kazakistan nüfusu. Orada Nur Sultan Bazıyev. Her neyse. Tek başına herkesi dizeye getiriyor. Güney Kore, Kuzey Kore'de öyle. Yani doğular şeye yatkınlar, boyun eğmeye. Çünkü boyun eğmemenin ne demek olduğunu öğrenmiyorlar.
Öyle bir yükseleri yok.
Bebeklikten itaata eğitiliyorlar ve şeyi öğrenmiyorlar.
Gerçek işte, özgür olmayı.
Büyümüyorlar. Evet, köle olarak kalıyorlar. Çocuk itaatkar, yani reşit olmuyorlar. Erginlik kazanmıyor.
Bu şeye benziyor. Hani karı koca oturuyorlar. Yani diyorlar, karnımız açık diyorlar. Kadın hemen kalkıp yemek hazırlamaya başlıyor.
Evet. Evet. İşte şey bu, yani Batı'da...
Biz de hala böyle.
Yani şimdi Türkiye bunu öğrenebiliyor ve Türkler bunu değiştirebiliyor. Bunu Ruslar değiştiremiyorlar. Yani Rus kadınları, Ukrayna kadınları falan Batı'daki durumu görmelerine karşın şey yapamıyorlar. Yani özgür davranışa
geçiyor. Onlar ya bu bakımdan Türk erkeklerini ben gördüklerim ama Türk erkeklerini çok ileri buluyorlar.
Onlar öyle mi? Gayet.